Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Erdin'e hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün biraz obsesif kompulsif bozuklukla alakalı bir podcast kaydedeceğim. İlginç bir konu. Şu açıdan ilginç. Çok fazla insanın birincisi bu hastalıktan rahatsız olduğunu biliyoruz. İkincisi popüler kültürde de obsesif olmak ya da bir şeyleri çok sık düşünmek karşımıza çıkıyor. Kendi kafamın içinde sıkışıp kalmış gibiyim. Mesela bu cümle obsesif kompulsif bozuklukla yaşayan bir kişinin kendi ifadesi. Bu ve bunun gibi özgürlüğünün kaybolduğunu, azaldığını düşünen pek çok insan var OKB yüzünden. Belki hepimiz zaman zaman zihnimizde sıkışıp kalmış gibi hissetsek de OKB'li bireyler için bu durum geçici değil. Yaşamın ta kendisi, yani düşüncelerine hapsolmuş insanlar bunlar. Peki nedir bu OKB? Tanım olarak bakarsak kişinin istem dışı gelen genellikle rahatsız edici düşünceler, imajlar, biz bunlara obsesyonlar diyoruz ve bu düşünceleri, imajları, onların verdiği rahatsızlıklardan uzaklaşmak için yaptığı tekrarlayıcı davranışlara da kompisyon diyoruz. Ama bu tanım, hani adında zaten var, hani obsesif kompulsif bozukluk olup biteni anlamaya yetmiyor. Çünkü OKB'li bireylerin yaşadıkları zihinsel süreçler oldukça geniş ve hatta irade, özgürlük kavramlarıyla birlikte de düşünülebilecek bir konu. Biz de stajyerlerimle birlikte de bir makale okumuştuk. Oradan aklımda kalanları da biraz size bunu anlatarak bu podcast'i yapmak istiyorum. Yani OKB sadece bir semptom değil de bize özgürlük hakkında bir şeyler söylüyor olabilir mi? Yani insanın bir şeyleri tekrar tekrar düşünüp ondaki o sıkışıklığı özgürlüğünün elinden gitmesine mi yol açıyor, yoksa bilinçli özgürce yapılmış bir tercih mi? Geleneksel Batı düşüncesinde özgürlük seçenekler arasında bilinçli tercihler yapabilme kapasitesiyle tanımlanıyor. Yani kendi kararını veriyorsan özgürsündür. Biraz bu seçim demokrasileri ve buna benzer modeller de insanlarda, değil mi, bir özgürlük hissini pekiştiriyor. Yani kendi kararını verdiğini düşünüyor insanlar. Yani bir doğru orantı var gibi düşünebiliriz. Kişi ne kadar bilinçli kontrole sahipse o kadar özgürdür. Böyle düşünüyoruz. Hani bunu hayatın pek çok yerinde uyarlayabiliriz. Ama OKB'yi açıklarken bu pek yetmiyor, yeterli kalmıyor. Hatta bir paradoks mu var burada diye düşünüyoruz. Belki de özgürlük her zaman bilinçli bir kontrolle ilişkili olmayabilir mi? Şimdi OKB'li bireyleri düşünürsek sürekli bir kontrol etme davranışı var, değil mi? Yani işte musluğu kapattım mı, kapı açık mı kaldı, birine kötü söz söyledim mi söylemedim mi, işte namaz kılıyorsa, şöyle hastalar var mesela, videoya çekiyor namazını, namazı düzgün kıldım mı kılmadım mı, ya da başka insanlarla olan anlarını kayıt altına almaya çalışıyor bazı OKB'li bireyler. Acaba ona ters bir şey söyledim mi, yanlış bir şey söyledim mi? Yani hayat her şeyi, her eylemi kontrol etmekle geçiyor ve çok çok çok zahmetli bir şey. Yani işte elimi yıkadım mı, bunu gerçekten düşündüm mü, işte verdiğim sözü tuttum mu tutmadım mı, bir sürü şey. Ve tam da burada bir paradoks görüyoruz. OKB'li bireyler ne kadar çok kontrol etmeye çalışırlarsa aslında o kadar da az özgür hissediyorlar ve kendi özgürlüklerini yitirdiklerini, hatta işte yani tutsak olduklarını düşünüyorlar adeta. Bu düşüncelere tutsak. Peki, yani aynı yere gelip duruyoruz. Bunun etrafında döneceğiz. Özgürlük her zaman bilinçli kontrol müdür? Fenomenolojik yaklaşımlara bakabiliriz. Yani klasik bir çizgide Merleau-Ponty'yi alabiliriz. Ritwald ve Dehan'ı alabiliriz. Onlar bu sorulara farklı yanıtlar veriyor. Mesela onlara göre özgürlük sadece akıl yürüterek değil, bedenimizle, alışkanlıklarımızla, ikinci doğamızla kurduğumuz dünyada ortaya çıkar. Bu spontaniste ile de alakalı şeyler var ya, işte yani yürümeyi düşünmeden yaparız. Konuşurken her kelimeyi hesaplamayız. Rutin dediğimiz bazı hareketler vardır, otomatikleşmiştir. Yani elimizi rutin bir şekilde yıkarız. Yani her seferinde, değil mi, elimizi yıkarken düşünmeyiz. Biriyle konuşurken düşünmeyiz. Yani işte kapıyı kapatırız, çıkarız. Yani değil mi? Bunlar otomatik olur. Bu otomatiklik zaten bir beceridir ve bu beceriler sayesinde enerjimizi de idareli kullanırız ve bir takım böyle alışkanlıklar, rutinler vardır. O zaman hani bu durumda düşünmeden yapılan eylemler de aslında özgürlük tanımının içinde yer alıyorsa ve bir özgürlük biçimi ise buna ne diyeceğiz? Yani hiç düşünmeden yaptığımız şeyler mi aslında bizi özgür yapan şeyler? Az önce ne demiştik? Düşünerek verdiğimiz kararlar bizi özgür yapıyor. Burada bir çelişki olabilir mi? OKB'li bireylerin, çünkü biz biliyoruz ki hayatlarında sahip olmadıkları tek şey otomatiklik, spontanlık, her şey planlanan, düşünülen bir yerde. Eylemlerini durdurur, analiz eder, sorgular, emin olamaz, başkalarına sorar. Az önce verdiğim örnekler gibi, yani ses kaydı alır, video kaydı alır. Kendilerini içinde bulduğu kompüzisyonların ve düşüncelerin mantıksız olduğunu bilseler de bu davranış biçiminden uzaklaşmak çok zordur. Bu döngüleri kırmak sahiden zordur. Terapide işte bir takım maruz bırakmalarla, bazen işte farmakoterapide ilaçlarla bazı yöntemler denenir. Bu düşünceyi hani bastırmak istediklerinde, yani akıllarına gelen bir düşünceyi, o düşünceyi daha fazla düşünür bir halde kendilerini bulurlar. Hani literatürde belki duymuşsunuzdur. Hani pembe fili düşünme. Pembe fili düşünme dediğimizde daha fazla bir pembe fil düşünürken buluruz kendimizi. Ya da Wagner'in beyaz ayı deneyinde. Yani bir şeyi bastırmak onu daha yoğun düşünmemize yol açıyor. Ya da hani tam tersine, kapıyı kilitledin mi sorusu. Bu sorudan, hani bunun cevabından emin olmaya çalıştıkça daha da belirsizleşiyor. Çünkü ya diyor ki kapıyı kilitledim gibi ama acaba o dünkü anı mıydı? Yani önceki günümü hatırlıyorum. Ya da anahtarı koydum ama çevirdim mi? Ya da dönüyor gibi bir şey ama acaba elim döndü de anahtar mı dönmedi? Böyle bir belirsizlik oluşuyor, anladınız mı? Yani anı silikleşiyor. Bu da ters etkili iki mekanizma ile karşımıza çıkıyor. Kendi kendini sürdüren kehanet ve aşırı bir refleksiyon. Yani çok düşünmek. Yani eylemlerin üzerine çok düşünmek. Bir tefekkür hali. Bu mekanizmalarla işinden çıkılması zor bir hale geliyor. Ve burada bir özgürlük var diyebilir miyiz? Bana sorarsanız hayır. Peki, çok meşhur bazı nörobilim çalışmaları var özgür irade hakkında. Hatta Berker abiyle de yapmıştık, özgür irade bir illüzyon mu diye. Zannedersem 2021 ya da 22'de, 22'nin başı olabilir. Bakarsınız podcastlerde var. Bir Libet deneyini tekrar anımsayalım. Buradaki amaç insanların bir hareketi yapmaya karar verdikleri an ile beyinde bu hareketin başladığı an arasındaki ilişkiyi incelemek. Bunun için katılımcılardan çok basit bir el hareketi yapmaları istenir. Bu esnada bir saat izletilerek katılımcılardan hareketi yapmaya karar verdikleri tam anı söylemeleri istenir. Ve bu deneyde beyin aktivitelerini ölçüyorlar EEG cihazlarıyla ve yine EMG ile, bu yine kas hareketlerini ölçen cihaz. Bakıyorlar, deneyin sonucunda şöyle bir şey buluyorlar. Artık tabii çarpıcı gelmiyor çünkü bu özgür irade çalışmaları çok meşhur oldu. Herkes biliyor aşağı yukarı. Şunu buluyorlar: beyin kişi hareket etmeye karar vermeden yaklaşık 350 milisaniye önce harekete hazırlanıyor. Yani sen, ben şimdi karar verdim diyorsun. Ondan 350 milisaniye önce beyinde o hareketi yapacak bölgenin elektriksel aktivitesi ölçülebiliyor. Yani biz bunu 3-4 sene önce tartıştığımızda şöyle tartıştık. Yani aslında özgür irade yok. Biz var sanıyoruz. Yani o zaman biraz daha bir illüzyon gibi özgür iradeyi tartışmıştık. Bugün OKB bağlamında şöyle diyor. Aslında hani Libet'le ilgili bu deney ve sonrakindeki çalışmalarda da beyin bir hareketi bilinçsizce başlatıyor olabilir. Ancak kişi bu harekete son anda veto yapma hakkına sahiptir. Yani o aradaki 350 milisaniye var ya, burada bu kişi bunu vetolayabilir. Yani bu hareketi yapmamayı seçebilir. Aslında bu yüzden de Libet özgür irade yerine özgür durdurma ya da işte özgür veto, öyle diyelim, özgür veto kavramını önerir. Free want, hani free will değil de free want vardır der. Bu da aslında farklı bir perspektif getirir bize. Özgür irade var mıdır, yok mudur? Yani işte özgür irade yoktur ama özgür bir şekilde eylemlerini durdurmak vardır gibi. Hani tartışmayı böyle farklı bir yere götürüyoruz. Tabii ki belki de aynı şeyi başka başka dile getirmiş oluyoruz. Şimdi felsefi bir yere tekrar dönersek, Arendt'in özgürlük anlayışı çok ilgi çekici. Özellikle eyleme özgürlüğü, freedom to act, iradenin özgürlüğü, freedom of will ve virtüözite kavramları çok çok önemli. Arendt'e göre özgürlük bir tür ustalıkla harekete geçebilme yetisidir. Dünyada karşımıza çıkan olasılıklara verdiğimiz yaratıcı, etkili, özgün tepkiler özgürlüğün ta kendisidir. Bu nedenle özgürlük yalnızca düşünsel bir süreç değil, bir şey başlatabilme, bir topluluğa katılabilme, başkalarıyla birlikte eyleme geçebilme kapasitesidir. Az önce de anlattığım şey, yani bir şeyleri otomatik bir şekilde yapabilmektir. Yani birileriyle rahatça konuşmaktır, otomatik bir şekilde konuşmaktır, selamlaşmaktır, evden kapıyı kilitleyip çıkmaktır. Yani sadece düşünsel bir şey değildir özgürlük. Yani virtüözite, yani virtüöz, yani bir şeyi ustalıkla yapma hali. Yani değil mi? Keman virtüözü. Keman öyle çalar ki artık yani aklından geçen her sesi çıkarabilir kemandan. Hani virtüöziteyi ben biraz böyle düşünüyorum. Tekrar hani OKB ile ilgili duruma dönersek, değil mi? Burada bir çelişki var. Yani OKB'li bireyler kompüsyonları nedeniyle tam da bu tür eylemlerden, ilişkilerden ve toplumsal katılımlardan uzak kalırlar. Yani Arendt'in düşüncesiyle düşünürsek, OKB kişiyi dünyadaki eylem olanaklarından alıkoyuyor. Yani Arendt, değil mi? Şöyle söylüyor aslında. Yani insan dünyaya bir şeyler yapmak için gelmiştir. Yani bir şeyleri eylemek için gelmiştir. Bir şeyleri kaçırmak için gelmemiştir. Yani bir anne düşünün. Annenin dünyadaki amaçlarından biri örneğin çocuğuna bakmaktır. Çocuğunu emzirmektir. Çocuğunu beslemektir. Eylem var burada, değil mi? Eyleme var ama bütün gün çocuğuna bir şey oldu mu olmadı mı? Çocuğum işte hastalandı mı hastalanmadı mı? Çocuğumun bir rahatsızlığı var mı yok mu diye düşünmek aslında bize bir şey söylüyor. Değil mi? Ne söylüyor bize? Yani bu anne eyleme kapasitesini askıya almış. Yani burada bir şey yok. Yani dünyadaki hani virtüözlerinden bazıları hani o yapma kapasitesini tam anlamıyla kullanmış olmuyor. Tabii ki belki de hani OKB'yi böyle bireysel takip ediyoruz, şey yapıyoruz ama hani Arendt'in dünyasından bakarsak gerçekten başkalarıyla birlikte eyleme geçebilmek diye söylüyoruz. Belki de hani OKB'yi böyle daha grup olarak, aile olarak tedavi etmek lazım. Yani hani başkalarıyla birlikte neler yapılıyor, yapabilir diye. Bu da aslında bu okuduklarımızdan üzerine tartışmak anlamında güzel bir nokta. Yani eğer hani özgürlük bir yalnızlık hali değil, başkalarıyla kurulan ilişkide açığa çıkan bir şeyse o zaman OKB'li bireylerin başkalarıyla güvenli yapılandırılmış sosyal pratikler içinde bulunması çok anlamlı. Hani belki bir noktada hani grup terapilerini tekrar OKB'li bireylerde anımsamak iyi olabilir. Yani OKB aslında hani böyle çok eğitimli hastalar da geliyor ya karşımıza. Hani onlarla konuştuğumuzu işte varsayalım. Yani işte psikoloji biliyor artık insanlar. Felsefe bilgisi var. Tabii ki bazen derinleşmekle ilgili hepimiz problemler yaşıyoruz. Çalıştığımız alanlar değilse belli bir noktaya kadar geliyoruz ve yüzeyde kalabiliyoruz. Sonra o yüzeydeki bilgilerle kafamız iyice karışıyor ama hani OKB ile ilgili konuşursak OKB mantıksız düşünceleri bastırmamakla, bastıramamakla değil, onları fazla önemsemekle, fazla ciddiye almakla ve fazla kontrol etmeye çalışmakla besleniyor. Tam da bu noktada ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsan o kadar az kontrolün kalır şeklinde bir açıklama bana sorarsanız değerli. Yani belki de anlamanın yetersiz kaldığı bu boşluk durumlarında hissetmeye, bırakmaya ve dünyaya yeniden dahil olmaya cesaret etmek gerekir. OKB aslında temel birçok tedavisinde buna göre. Maruz bırakma, tepki önleme terapisi, değil mi? Yani orada işte hasta kaçındığı düşünce nesne ya da durumdan kontrollü ve kademeli bir şekilde, değil mi? Karşı karşıya kalıyor, yüzleşiyor. Kompüsyonlarını durduruyor yani oradaki tepkiyi, değil mi? 350 milisaniyesi vardı çünkü. Yani bir şeyi yapmamak için bir hakkımız var. Yani şunu aslında içselleştirmiş oluyor terapide. Korktuğum şeye maruz kalabilirim. Ve korktuğum şeye maruz kalırsam zamanla daha az korkabilirim. Kaçınmadan da hayatta kalabilirim. Kompülsiyonları yapmadan da tehlikelerle baş edebilirim. Çünkü değil mi, kompülsiyonlarla geçen bir yaşam hani kişinin gündelik hayatını son derece zor bir yere götürür. Diğer insanlarla ilişkilerini, hayatıyla ilişkisini, anlamlı hedeflerle kurduğu ilişkiyi bozar. Yani bir insan günde 500 defa elini yıkıyorsa, değil mi? Birine dokunamaz, birine sarılamaz, yani birinin elini sıkamaz, birini öpemez. 3 saat duş alıyorsa, 5 saat duş alıyorsa, hani biriyle, değil mi, date'e çıkamaz, biriyle tanışamaz. Yani diğer insanlar olan ilişkisi bozulur. Yani dünya ile ilişkisi, anlamlı olanaklarla karşılaşma ihtimali sürekli ertelenir, değil mi? Yani biz aslında karşılaşmalarla besleniyoruz. Yani hayattaki bir takım karşılaşmalarla dünyamızı zenginleştiriyoruz ama mukabili birisi bunları kaçırıyor. Evet, maruz bırakma neye yarıyor? Hani kapıyı kilitledikten sonra eve çıkabilir, birisine dokunup konuşabilir, aklından geçen düşünceye rağmen eylemlerini harekete geçirebilir, hayata geçirebilir. Yani aslında tedavi hani biraz da kontrolü kaybetmeyi öğrenmek üzerinedir. Yani en başta biraz kaygılanır hastalar, hatta dayanılmaz hissedilir bu kaygı. Zaman içinde hiçbir müdahale olmadan bu kaygı kendi kendine söner. Yani o kabili bireyin bütün kaçınma ve tekrar etme döngüsüne karşı bireyin bedeninin dayanıklılığına, alışkanlıkların değişebilirliğine ve duyguların gelip geçiciliğine güvenmeyi öğrendiği bir süreçtir bu. Ama tabii ki tedavi yalnızca içsel bir süreç değil. Çünkü hani özgürlükten konuşuyoruz. Aynı zamanda hani dünyayla, başkalarıyla yeniden ilişki kurabilme kapasitesine de dayanıyor. Ve bu özgürlüğün altını çizmek bence çok önemli. Yani genellikle benzer şeyleri konuşuyoruz ama bu özgürlük paradoksunu o kabili bireylere bence anımsatmak iyi bir fikir. Sonuç olarak hani özgürlük bazen düşünmemeyi, bazen alışkanlıklarımıza güvenmeyi, bazen de biraz kontrolü kaybetmeyi gerektirir. Hani Amerikalılar trust the process diyor. Yani sürekli düşünürken yaşamak özgürlük değil, bir tür zihinsel hapsolma hali olabilir. Yani o yüzden Arendt'in virtüözite kavramı çok önemli. Kontrolü bıraktığımızda aslında özgürleşiriz ve özgürce hareket ederiz. Özgürce hareket etmek yalnızca basit bir karar değildir. Yani değil mi? Dünya ile, başkalarıyla, kendi varoluşumuzla kurduğumuz ilişkidir. Yani özgürlük dediğimiz şey belki de hep birlikte harekete geçebildiğimizde gerçekten başlar. Kendi başımıza olduğumuz yerde değil, bir birlikte, bir ahenkle hareket ettiğimizde olabilecek bir şeydir. O zaman da ötekine ihtiyaç vardır. Yani bir ötekiyle ve bir ötekiyle karşılaşmaya ihtiyaç vardır. Hani OKB'yi biraz bu bağlamda anlatmak istedim size. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.